Evet, Fatiha 2015 ikinci sohbet. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfike illa billah. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikr. Fehel min müddekir. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Fatiha'ya devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz. Ben plan yapmaktan vazgeçtim artık. Şuraya kadar açıklayayım diyorum ama o anda gelenlerle beraber bir açılım oluyor. Zaten daha evvel dediğimiz gibi Fatiha Kur'an'ın konsantresi olduğu için içine girdiğiniz zaman tabii Allah'ın açmasıyla beraber çıkamazsınız. Çıkmamak da gerekiyor. Ama işte belirli bir haftaya sıkıştırmak durumundayız. Bugün şöyle düşündüm. Ah dedim, keşke zaman olsa da mesela haftanın bir gününü Fatiha'ya ayırsak. Yani sadece Fatiha üzerine konuşsak. İnanın haftalar geçer. Yani şey olmaz. Çünkü o kadar çok kitap yazılmış ki bugüne kadar. Ve bugün bayağı bir mesai ayırdım. Herkes Fatiha hakkında ne demiş diye baktım. İnanın her biri farklı açıdan bakmış. İnanın her biri farklı açıdan bir şey söylenmiş. Ciltler dolusu kitap var. Ayet-i Kerime de diyordu, hatırlıyor musunuz? Ağaçlar kalem olsa, denizlerde mürekkep, Allah'ın ilmini yazmaya yetmez. Koskoca Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Fatiha'yı da ya bu kadar yeter denir mi? Allah nasip ettiği sürece onun verdiği ilimlerle de haftalar dolusu sürecek bir süreçle devam eder. Ben şeyi çok seviyorum, Elmalılı Hamdi Yazır'ı şiddetle tavsiye ediyorum. Hep alıntılar oluyor ama layıkıyla ona değer vermemişler. Yani daha doğrusu değerli şeyi bulamamış yeterince. Onun bazı ifadeleri çok hoşuma gidiyor. Bir ifadesi var, onu paylaşayım. Kur'an-ı Kerim diyor şey gibidir diyor. İnsanın vücudu gibidir diyor. Onun başı da Fatiha'dır diyor. Bakın, baş insandan bir parçası değil mi? Ama gövdeden ayrı. Besmele de diyor o başın tacı gibidir. Bak, hepsi bir insanın bütünü. Ama çok güzel bir misalleme yapmış. Hani biz de şunu şöyle demiştik, hatırlıyor musunuz? Fatiha sanki Kur'an'dan değil ama Kur'an'ın özü gibi. Besmele de sanki Kur'an'dan, sanki Fatiha'dan değil, Fatiha'nın özü gibi. Bunun da Elmalılı Hoca farklı bir şekilde açıklamasını yapmış. Şimdi geçen hafta hafif bir geriden alarak gideceğim. Besmele ile başlıyordu. Yani Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyordu. Genel bir görüşe göre, istisnalar hariç, Fatiha'nın bir ayeti olarak kabul edilmiş. Onu ayet olarak kabul etmeyenler yine Fatiha'yı 7 ayet kabul etmişler ama gayril mağdubu aleyhim kısmından itibaren 7'yi saymışlar. Ama genel görüş Fatiha'nın 7 ayet olduğu ve bunun birincisinin de besmele olduğuyla ilgili. Besmele'nin en ilginç özelliği başında bir fiil olmaması. Normalde bir ile başlayan cümlelerin başında bir fiil bulunur. O bir fiile ait bir harfidir. İle anlamına gelir. Yani Allah'ın ismi ile başlarım, okurum, yürürüm, açarım, yaşarım gibi ifadeleri vardır. Ama Allah-u Teala bunu gizlemiş. Bir hikmeti şu gramer olarak. Fatiha'nın besmeleyi saymazsak Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim ve Maliki Yevmiddin kısmı Allah-u Teala'nın kendini açıklamasıdır. Arapçada bir kural vardır. Bu bütün dillerde var aslında. Bir isim cümlesi vardır. Bir de fiil cümlesi vardır. Ne demek? Bir cümle eğer isimle başlıyorsa isim cümlesidir. Fiille başlıyorsa fiil cümlesidir. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elhamd diye başlıyor. Bu fiil değil. Değil mi? İsim. Dolayısıyla isim cümlesi. Şöyle bir Arapçada kaide var. Eğer şöyle bir kaide var. İsim cümlesi fiil cümlesinden daha vurguludur. Yani siz vurgulu bir cümle ifade edecekseniz bunu fiil cümlesiyle de ifade edebilirsiniz ama isim cümlesiyle ifade ettiğinizde yani başına isim getirdiğinizde daha vurgulu bir ifade olur. Fatiha'nın o Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin'i tekrar ediyorum isim cümlesi. Neden? Allahu Teala kendi kendine açıklıyor burada. Diğerleri ise İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, ihtinâ sırâtel müstakîmle başlayanlar ise fiil cümlesi. Neden? Sanki bir kulun ağzından, insanın ağzından konuşuluyor. Dolayısıyla daha vurgulu. Bunu niye açıklıyorum? Bunu geçen senelerde de açıklamıştık. Besmele'de ise durum farklı. Besmele isimle başlıyor ama içinde de gizli bir fiil var, fiil cümlesi var. Takdir ediliyor deniyor buna. Yani cümlenin içinde olmasa da varmış gibi zannediliyor. Ama gördüğümüz gibi yazılışta yani Kur'an alfabesinde yok. Bu yüzden de Fatiha'nın özeti dediğimizi, kapsayıcı dediğimizin de bir ispatı aynı zamanda. Yani hem isim cümlesi hem fiil cümlesi. Mana bakımından fiil cümlesi gibi. Ama gramer bakımından isim cümlesi. Bu da işte o tezi yani bir şeyi söylerken iddialı konuşuyorum. Yani sanki Fatiha'dan değil gibi diyorum ya. İşte bu da bunun bir ispatı.
Hocam burada şunu diyebilir miyiz? Fiili biz kendimiz koyuyoruz.
Koyuyoruz. Bazı alimlere göre ise hayır koymaya da bile gerek yok. O kadar belli bir ifade ki Kur'an. Fatiha o kadar belli ki ve Besmele o kadar belli ki onu koymadan bile anlam tamamlanıyor. Yani Allah'ın ismiyle, pardon, doğru, Allah'ın ismiyle. Yani bu yaratılışı aslında izah ediyor. Bakın bir yaratılışı izah var, bir de bizim ondan faydalanmamız, istifade edişimiz var. Bu aynı şuna benziyor. Ben tahmin ettim zaten girerim çıkamam dedim hani açılınca. Esmalar var. Zaten bugün esmalara biraz daha vurgu yapacağım. Geçen hafta birazcık eksik kalmış. Esmalar Allahu Teala'nın isimleri. Allahu Teala'nın zatını anlama bizim şansımız yok. Neyle anlayabiliyoruz? Onu isimleriyle anlayabiliyoruz. İsimlerin iki yüzü var. Yani iki tecelli şekli var. Bir, zaten sahibi olan Allah'taki tecellisi nasıl tecelli ediyor? Bir de bütün mahlukatı o tecellileriyle yarattı ya. Dolayısıyla insanda da ya da mahlukatta da konumuz insan, insanda da var. O esma insanda tecelli ettiğinde o insan nasıl davranıyor? Bu da ikinci kısmı. Birinci kısmı yaratılmayı bize izah ediyor. Yaratılmanın nasıl olduğunu. Öbür bir kısmı da insan davranışını açıklıyor. Şimdi bu bakımdan bakarsak başında fiil olmasa bile Dursun Bey. Sadece Allah'ın ismi ile denmesi sistemin nasıl yaratıldığını gösteriyor. Daha teferruata gireyim madem kaşındınız. Bugün okuduğum bir yerde diyor ki. Cümleyi sondan başa alırsak yani Rahman, Rahim, Allah isim olarak alırsak genelden özele bir gidiş var. Rahim, Rahman ve Allah'ın ismi. Bakın Allah'ın ismi en özeli değil mi? En kapsamlısı. Bu zaman oku açısından, gidişat açısından en başta. Bunun da başında bir şeyin gizli olması... Artık bizim anlayamayacağımız zaman öncesi, kün emrinden öncesi fiiliyatın olmadığı anlamı zamanı temsil ediyor diyor. Varlık ise bir harfiyle başlıyor. Bunu Hazreti Ali söylemişti hatırlıyor musunuz? Kur'an Fatiha'da gizlidir. Fatiha Besmele'de gizlidir. Besmele bir B harfinde gizlidir. O da onun noktasında gizlidir. Diğer ilim bir noktadır. Onu büyüten cahillerdir derken burada B harfine vurgu yapıyor. hatırlarsanız, daha doğrusu bilirsiniz, Hazreti Ali'nin bir sözü var. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. Alimler diyor ki burada asıl harf öğretmekten maksat Arap alfabesinde olan bir harfin ledunni, hikmetsel manası anlamındadır diyor. B harfinin ledunni, sırsal, hikmetsel anlamı bilindiği için o kişiler tarafından, o da B'de gizlidir diyor. B ne? Elif harfi, bu artık sır değil, şey değil. Elif, lam, mim, Bakara'nın başındaki harfi, bu kaptalları açıklarken de söylemiştik. Artık bu kitaplarda da aleni olarak yazıyor ki Bediüzzaman Hazretleri de bunu ifadelendirmiş. Elif harfi Allah'ın zatını temsil eder. Sıralamaya bakın alfabedeki. Elif'ten sonra ne var? B var. Elif BTS diyor. B de yaratılmayı, yaratılışı, varlıkları temsil eder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in B ile başlaması yaratılmayı anlatıyor, yaratılışı anlatıyor, varoluş sürecini anlatıyor. Yani kün emrinden sonrasını anlatıyor. O da Allah'ın ismiyle olmuştur diyor. Hani biz diyoruz ya, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Havl yoktur ve kuvvet yoktur. Nedir? Ne vardır sadece? İlla ki Allah vardır. Yani bizim kainatta görmüş olduğumuz her türlü tecelli, havleye ne diyebiliriz? En anlaşılır şekilde bunu uzun araştırmaların sonucu, tefekkürün sonucu vesile diyebiliriz. Bir şeyin başka bir şey şeklinde gözükmesi, asıl anlamı hale fiilinden gelir, araya girmektir. Hani Allah kişiyle kalbi arasına girer bir ayet var da, oradaki fiilde de o geçiyor. Bir şeyiyle bir şeyin arasına girmesi. Nuh tufanını anlatırken de gemi ile oğlu arasına diyor dalga girdi. Yine hale fiiliyle söyleniyor bu. Gemi hafe dedim, özür dilerim. Hale fiiliyle sözü, araya girmesi. Ne var? Allah ile zahir olan şey arasında araya giren, tecelli olan, vesile olan, öyle gibi gözüken her şey havledir. Yani havle diye bir şey yoktur. Kuvveti bir de anlıyoruz biz. Güç ve kuvvet olarak kainatta da tecelli olarak ne varsa öyle bir şey de yoktur. Bunlar var, bunlar ne? Ha, bunlar Allah'tır. Allah'ın değişik şekillerde tezahürüdür demektir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah'ın bir alt açılımıdır. Bunu niye anlatıyorum? İşte o esmalar var ya, bir ismi, bir harfin manasını düşünün Hazreti Ali'den edinilen bilgiye göre. Allah'ın ismiyle diyor. Yani bu kainatın oluşumu Allah'ın ismiyle, başka bir şey değil. Er-Rahman ve Rahim de onun açıklaması. Basit bir açıklaması değil, konsantre bir açıklaması. Yani biz bu esmaları en konsantre şekilde, en genel bir ifadesiyle bileceksek, bilin ki bu o Rahman ve Rahim. Daha da teferruatlandırayım mı? Bakın, dikkatinizi çekiyorsa besmeleye bir bakın. Bakın. Korkmayın, Kur'an'ın içine girin biraz. B harfinden sonra ne var? Sin var, S var. Ama Allah'ın ismiyle diyoruz. İsimde bir de elif harfi olmak zorunda. Evet. Bekir Bey. B'den sonra elif, sin ve mim olması zorunda. İsim Türkçe'de de öyle yazılmıyor mu? İ, S, M. Evet. Ama yok burada. Bir ismi olması lazım. Bismi diye yazılıyor. Hiç dikkatinizi çekmiş miydi bu? Ama o Alak suresinde İkra, Bismi Rabbikellezi Halak da var. O şeyde de var. Neml suresindeki karınca ile ilgili olan Süleyman'la ilgili olan şeyde. Bu mektup Süleyman'dandır. Hani innehu minne Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim, o cümle var ya, orada da var. Burada niye yok? İşte bu da sırlarından birisi. Bu şöyle açıklanıyor. Şeyin de var bu da. Muhiddin Arabi Hazretleri'nin tefsiri kibir var. Orada var. Orada var. Diyor ki Elif Allah'ın zatını temsil etmiyor muydu?
Evet.
Ama kainatın oluşunda gizlenmiş. Esmalar var. Ama Allah'ın zatını sanki göremiyorsunuz orada. Ama bilin ki var orada. Diyor. Bunu biraz daha teferruatlandırırsak, halife ne demek biliyor musunuz? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor Allah-u Teala. Halife birisinin adına güçleri ve kudretleri, yetkiyi kullanan demektir. Mesela İslam halifesi var. Allah adına kullanıyor yetkiyi.
Vekil
gibi, naip gibi bir anlamı var. Ben yeryüzünde bir halife var edenim diyor. Ene cealun fil art. Meleklerin işte itirazımsı şeylerde bulunduğu. Halife ne demek biliyor musunuz derin anlamıyla? Hani kainatı Allah-u Teala esma tecellileriyle yaratmıştı ya. O esma tecellilerin, isim tecellilerin en fazla üzerinde bulunan mahluk insandır demek. Dolayısıyla bir sözü söyleyeceğim, daha iyi anlayacaksınız bu elif harfinin orada yazılmamasıyla ilgili tasavvufi bir söz var. Ben insanın sırrıyım, Allah da insanın sırrıdır diyor. İşte buradaki her insan halife midir diye soruluyor. Her insan potansiyel halifedir. Ama sen o esmaları ne kadar kullanırsan, ne kadar aktif hale gelirsen o kadar şeydir. Mesela her esma tecellisi insanda vardır ama oranları farklıdır. Mesela bir insan çok halim selim, el halim esması, el cemal esması, el sabır esması onda fazla. Ama cebbar yoksa, Zülcelali vel ikramdaki celal yoksa, belirli bu şiddetle kahhar yoksa o kimse eksiktir demektir. Ha, Müslüman Müslümana karşı ne diyor ayet-i kerime? Birbirlerine karşı çok merhametli ama kafirlere karşı şiddetlidir. O şiddetin olması lazım. Ama gerekli yerde gerekli şekilde kullanacak. Peygamber Efendimiz'de yok muydu celal? En fazlası vardı. En zirvesi vardı. Ama ailesine kullanıyor muydu onu? Çocuklara kullanıyor muydu? Ashabına kullanıyor muydu? Yumuşaktı. Bir gün Hazreti Ömer isyan ediyor. Eve giriyor, bir bakın kadınlar tef çalıyor, eğleniyor bilmem ne yani. Bağırıyor, çağırıyor. Ömer'den korkuyorlar da susuyorlar. Peygamber Efendimiz de gülüyor. Yani Peygamber öyle mülayim ki, yeşil karakterli ki ev içerisinde öyle. Ama savaş meydanında diyor ki ashab, biz korkumuzdan onun arkasına sığınırdık diyor. İşte halife bütün esma tecellilerini kemaliyet boyutunda üzerinde taşıyan. İşte bu anlamda işte besmele ile hala girdik çıkamıyoruz. Bütün kainat Allah'ın isim tecellileriyle oluşmuştur. Onun da en konsantresi Rahman ve Rahim'dir. Peki başına isim takdir etme olur mu olmaz mı? Olur elbette. Şimdi Rabbim sistemi anlattığında şeye gerek yok. Başındaki fiil takdirine gerek yok. Ama sen bunun kullanıcısısın. Besmele bir anahtar. Sen kullanırken hangi amaçla onu kullanıyorsan, ben Allah'ın ismiyle bu işe başlıyorum, bu kitabı okuyorum, bu Kur'an'ı açıyorum gibi fiil takdirini yaparsın. Orada da aslında şunu demek istiyorsun. Yani bütün güç ve kudret Allah'tan değil mi? Ben bunları kendimden değil, yine Allah'ın güç ve kudreti esmalarıyla yapıyorum deyip kendi üzerinde bir varlık belirtmiyorsun. Aslında derininde de bu var. Biraz daha yumuşatalım. Geçen hafta yine söylemiştik bunu ama Kur'an-ı Kerim açıklanırken, tefsir edilirken kullanılan metotlardan birisi de sibak-siyak ilişkisidir. Duymuşsunuzdur. Sibak öncesi demek, siyak akışı. Öncesine ve sonrasına göre bir ayeti de yorumlamak lazım. Sadece olduğu yerde de değerlendirilir. Öncesi ve sonrasıyla da, ki buna bağlam deniyordu güncel ifadeyle de, yapılabilir. Peki besmele en başında nasıl sibak olarak değerlendireceksin?
Öncesi yok.
İşte o yüzden başında fiil yok. Ama yine de bir mana vermek gerekirse, geçen hafta söylemiştik hatırlıyorsunuz, bu besmele tertip sırasına göre birinci ayet. Ama inzal sırasına göre, yani iniş sırasına göre birinci hangisiydi? İkra, Alak suresinin ilk ayeti. Dolayısıyla onu sibak olarak, yani öncesi olarak alabiliriz. Öyle aldığımızda ne oluyor peki? Takdir edilecek fiil ne oluyor da? Oku. Yani okuyorum. Bakın başlıyorum da diyebilirsiniz. Doğru. Fatiha başlangıç suresi olduğu için Kur'an-ı Kerim. Ama okuyorum demenin şöyle bir faydası var. Geçen gün birisi sordu, bir arkadaş. Telefonda çıkan bir sohbetin sonucu bu. Başlıyorum dediğinizde ve Kur'an'ı başından sonuna okuduğunuzda, günümüz anlayış ifadesiyle söylüyorum, hatim ettiğinizde elbette ki bir fayda sağlayacaksınız, sevap sağlayacaksınız, vaktinizi Allah'ın kelamıyla geçirmiş olacaksınız. Ama okumuş oluyor musunuz? Olmuyorsunuz. Fahri Bey, neydi o kelime? Kur'an'ı ne yapmış oluyor başından sona okunca? Tilavet etmiş oluyorsunuz. Hani tilavet secdesi deniyor ya o maknayla. Ama gerçek anlamıyla kıraat manasına özgü okumak demek. Hatta kıraat alimleri var ya, onu okurken manasına özgü şöyle olması lazım, böyle olması lazım diyerek çıkarmışlar. Buyurun.
Namazda da tilavetten ziyade kıraat olarak yani manasını bilebilmek. Bir de üçüncüsünü de ben şey yaptım. Hı. Üçüncüsü de verettil Kur'an'ı tertil üzere oku. Hı hı. Yani tane tane ve bütün hücrelerin de manayı
hissederek oku. Evet, ikranın bir farklı versiyonu da tertile oku ve o ilginçtir. Daha üstü. Neden daha üstü? O şeyde onu açıklamakta fayda var. İlk inen ayetlerden birisi. Ben hep karıştırırım. Müddessir ya da Müzemmil. Müzemmil'de var. Müzemmil ilk inen ayetlerde diyor ki geceliğin kalk diyor ve tertil ile tane tane Kur'an oku. Şimdi bakın, kış olduğunu düşünün. Sahabe Efendimiz, yani o zamanki devire göre söylüyorum, geceliğin kalktı saat bugünkü ifadeyle 1'de. Sabah namazı kışın 5'te 6'da. 5 saat 6 saat var. Ne okuyacak? Zaten bir avuç ayet indi. Hani okudu, yani günümüzdeki anlaşıldığı gibi tecvitse o, tecvit olarak yani güzel dille güzel gelmesi manasındaysa sadece, onun içinde tecvit de var, kabul ediyorum, bir insan dilini güzelleştirecek. Yani spiker gibi konuşacak. Laubali öyle bir konuşmayacak. Allah'ın kelamını alıyorsun. Tecvit o yüzden gerekli. Herkes de güzel mahrecli şeyden bahsediyor, özellikle olacak. Ama gerçek manasıyla tecvit olmadığı o kadar açık ki ayetler iniyor. Daha 5-10 tane ayet var ve ayette diyor ki geceliğin kalk, tertil üzere ağır ağır güzelce Kur'an oku. Yani normal okuma, tilavet anlamında bu Kur'an oku olamaz. Ne var? Manasını düşünerek, tefekkür ede ede, her kelimesine vurguyla, hatta her harfine vurguyla oku demek. Hatta orada bir ifade var, biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz diyor. O ağır yük ne? Sen o kadar ağır ağır saatlerce bir ayeti düşünü okursan tabii ki Allah da sana bir şey indirir. İlim indirir, hikmetini indirir, manasını indirir. Ne diyor? Er-Rahman, allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. İnsanı yarattı, beyanı öğretti diyor. Yukarıda da Kur'an ayeti var. Kur'an'ı düşünerek okursan ilim iner. Geçen hafta da ikrana ilk ayetleriyle ilgili ne demiştik? İkra bi ismi rabbikellezi halak, halakal insana min alak. Değil mi? Alak neydi? Alaka. Eğer sen alakalı bir şekilde Allah'ın yarattıklarına bakarsan, sonunda ne diyor? Biz ona kalemle yazmayı öğrettik. Burada kalemle yazmadan kasıt ilimdir. İlim veririz ona diyor. Yarattığından bakıyorsun, ilim geliyor. İlim sadece kitaplardan mı öğreniliyor? Veysel Karahan Hazretleri ilmi kimden öğrendi? Yunus Emre kimden öğrendi? Yani filme bakmayın. Bir dervişin hikayesi olarak düşünün onu. İlim gelir. İşte bu yavaş yavaş okumanın da şeyi, anlamı da budur. Evet, bu ikradaki neyi açıklayacaktık? Ha, siyak sibak ilişkisindeki buradaki oku ikrada, aslında yani gizli fiilde okuyorum. Yani Allah-u Teala diyor ki kainatı oku. Eğer bu kitapsa da konu önündeki, okumaya başlıyorum Allah'ın ismiyle de ve Kur'an'ı herhangi bir kitap olarak değil de alemlerin Rabbi olan, arkada altında geçecek ya, alemlerin Rabbi olan, Rahman Rahim olan Allah'ın bir kitabı olarak oku diyor. Aslında ileride de tehdit var. Maliki yevmiddin diyor. Bir gün gelecek, herkes de ne yaptığını hesabını verecek. Yani okudun mu, okumadın mı? Peki neden okumak gerekli? Buraya gelelim. Bakın bugün şey oldu. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin değil mi?
Evet.
Elhamdülillahi rabbil alemin değil mi önemli olan? Evet. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Hamdın bizim anlayabileceğimiz şekilde ifadesi neydi?
Övgü.
Yani biz Allah'ı, Allah-u Teala'yı övmek zorundayız. Bizim yaratılış hikmetimiz o. Peki nasıl öveceğiz?
Bakarak.
İşte Allah-u Teala burada şeyini söylüyor. Esmalar var diyor. Rahman ve Rahim'le şey yaptı orada, esmalar ismi, bismillah diyor. Esmalarıyla biz ancak Allah'ı övebiliriz. Bakın burada çok ilginç bir yere şey yapacağım. Anlatabilirsem yani bugün güzel bir idrak oldu ama anlatması zor. Hamd Allah'a mahsus mu?
Evet.
Mahsus. Peki isim ve esmalar kün emrinden sonra zahir oldu, doğru mu? Bekir Bey, bak burası çok ilginç. Esmalar kün emrinden sonra zahir oldu. Görünür oldu zaten. Ne, bakın o hadisi kutsiyi hiçbir zaman unutmayın. Ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğimi murad ettim ve halkı yarattım. Yani mahlukatı yarattım. Ne için? Bilinmek için. Peki Allah-u Teala övülmeyi o gizli hazine kısmında hak etmiyor mu?
Ediyor ama biz bilmiyoruz onu.
Ama nasıl edeceksin? Gizli hazine diyor. Gizli hazine ne demek? Bakın potansiyel demek. Demek ki kün emrinden sonra zahir olan esma, Esma-ül Hüsna, demek ki kün emrinden önce de Allah'ta var zaten. Bakın o haliyle bile hamda layık. Ama hamd edilenin, ben buraya bir cümle kurmuşum. Hamd edilenin kemalini izhar için, burayı anladınız mı? Hamd edilenin, yani Allah-u Teala'nın, hamda layık olanın kemalini ishar için, yani onu layıkıyla anlayabilmek için, ne kadar layık olur o ayrı. Ama kemalinin isharı için alemler yaratılıyor ve biz bu şekilde sıfatlarında, isminde, fiilinde ve eserlerinde onu övebiliyoruz. Bura çok önemli.
Öyle olmuyor mu hocam? Yani biz buradan şu anlam çıkıyor. Allah Celle Celaluhu'nu biz övmeye muktedir değiliz. Allah kendi kendini övdüğü gibi biz övüyoruz. Yani onun bize bildirdiği gibi övüyoruz.
Aynen, zaten başka şansı yok. Dedik ya, FIFA kuralları koymuş.
Evet.
Sen futbolcusun, sahaya çıkıyorsun ama yani onun kuralından dışına çıkamazsın. Sen ancak o kuralların içerisinde çalım atarsın, şey yaparsın, mücadele edersin ama kurallar belli. Yani top belli, kale belli, sayı belli, metre belli, her şey belli. Yani teşbihte şey olmaz, hata olmaz. O şekilde. Yani biz ancak onu esmalarıyla övebiliyoruz. Burada bir şey açıklayayım. Hatırlıyor musunuz? Elhamd derken the hamd demiştik. Yani herhangi bir hamd değil, asıl hamd. Sen elhamd'ı, asıl övgüyü yapabilmek için esmalarla övebilirsin ancak. Demek ki esmalar Allah'ı layıkıyla övebilmek için gerekli. Bak ilginç bir şey söyleyeceğim. Esmaların varlığı övmek için. Bak çok tehlikeli ama yüksek bir söz bu. Yani esmalar bile Allah'ı övmek için vesile. Bu ne demek biliyor musunuz? Önemli olan Allah'ın zatı demek. Bak esmalarda bizde ne kadar az tecellisi var. Esmaları tanıyamıyoruz. Lütfen şu esma kitabını açın da kaç esmayı layıkıyla biliyorsunuz bir düşünün. Hepsini bildiğinizi düşünün. O zahir olan gizli hazineydi ya bilinmek için. Ancak onu övebilmek için yani. Ve bakın ciddi bir iddia. Ahmet ne demekti?
Ölen.
Hamdeden. Ama nasıl hamdeden? En çok hamdeden. Bu ismi taftil deniyor. Arapça bilenlere söylüyorum. En çok hamdeden. Peki onu açıklamıştık. Kur'an-ı Kerim'de bu isim nerede geçiyor? İncil'de geçiyor. Yani İncil'de geçtiği Kur'an'da haber veriyor. İncil'de geçtiği zamanda Peygamber Efendimiz hayatta mıydı?
Yok.
Değildi. Biz de o kitaplardaki Türkçedeki Boğaçan kitabından biliyoruz. Çocuk belli bir yaşa geliyor da isim verilmemiş. İsim verilecek ne yapıyor? Boğayla güreştiriliyor. Boğayı yeniyor, Boğaçan deniyor. Yani kişiye yaptığı fiiliyatın eseri olarak, sonucu olarak bir isim verilir. Peygamber Efendimiz daha dünyaya gelmemiş. Bir fiiliyat yapmamış. En çok övmüş, en çok öven nasıl denebiliyor? Bu isim veren Allah, böyle çağıran, isimlendiren Allah.
Ne zaman?
Demek ki zamanın birinde, yani bugün zamanın birinde hamd etmiş olmalı ki Allah-u Teala bu ismi vermiş olmalı. Ve bak Hamid de değil ismi. Hamid hamd eden demek. Hamid de değil, çokça hamd eden demek. Ahmet en çok hamd eden demek. Ve o fiili de övmek fiilini de en iyi yapmış demek. Buradan nereye gideceğim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Allah-u Teala Adem'in sırtından çıkardığı zürriyete tırnak içinde söylüyorum sert bir ifadeyle soru sorduğunda ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün kitaplarda romantik olarak yazılıyor.
O sert söyleyişteki
Allah'ın... İşte onu oraya geleceğim. Bütün mahlukat Allah dışında, Allah'ın zatı dışında bir şeylere yönlenmiş olmalı ki ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Orada esma tecellisinden başka ne var? Bu konu var ya anlayanı vurur yani tepeden vurur. O yüzden Peygamber Efendimiz orada secdeye kapanarak esmaları bile değil, esmalarıyla Allah'ı değil, zatını övüyor. Yani ben gizli bir hazine idim kısmına Allahu Alem övgü yapıyor. Farkı anlıyor musunuz? İspatı Alak suresinin son ayeti ne? Secde ediliyor orada.
Vescud
vaktarib. Secde et ve yaklaş. Secde ettiğinde orada eğer oradaki fiil hani hamd ediyor da eğer secdeye kapanıyorsa bizim anlamış ile Peygamber Efendimiz orada ben sizin Rabbiniz değil miyim de secdeye kapandıysa hamd ettiyse secde ettiyse yakınlaşıyor.
Kişinin Allah'a en yakın olduğu yer.
Kişinin Allah'a en yakın olduğu yer. Bak esmalara en yakın olduğu yer değil. Allah'a en yakın olduğu yer. İşte Peygamber Efendimizin farkı o. O alemde bile öyle bir hamd ediyor ki Ahmet en çok hamd eden. Direkt Allah'a. Ve bakın daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Hazreti İbrahim El Halil oldu. Ama Habib olmadı. Halil dost demek, Habib sevgili demek. Size en yakın sevgilidir. Demek ki öyle bir alanı geçmiş ki. Bak Hazreti İbrahim'i şey yapmıyorum. Peygamber Efendimiz'i yüceltiyorum. Yanlış anlıyorum. Yani Hazreti İbrahim şey değil. Hazreti İbrahim ne diyor? Feteras semavatı vel art diyor. İnni veccettü vecciye lillezi feteras semavatı vel arda. Yerleri ve gökleri yaratan. Yani o fıtrati bir yaklaşımla yaklaşıyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem direkt zatına. Ve Miraç'ta sünnetullahı da aşacak şekilde hiçbir mahlukata nasip olmamış, Cebrail aleyhisselam'a bile nasip olmamış özel bir sünnetullah tecellisiyle yakınlığa mazhar oluyor. Allahu alem orada neredeyse esma yok. Belki bu yani cami sohbetlerine göre bunlar ağır cümleler ama bugün düşündüm bunları bahsedelim mi etmeyelim mi diye şundan yapıyorum. Kainata bir şekilde bunlar gitsin bu cümleler. Yani kayda alınsın. Bilgisayar kaydına değil. Kainat kaydına alınsın bir gitsin diye bunları söylemek istedim. İlgili olanlar da bu konuyu şeyiyle düşünür. Teferruatıyla düşünür. Evet. Şimdi şeye geçelim. Konuşulacak çok konu var da işte çok fazla mı teferruatlandırıyorum diyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd işte sadece ona mahsustur ki o alemlerin Rabbidir. Rahman ve Rahim'dir. Biraz hızlı geçelim peki. Üçüncü ayete geçelim. Er-Rahman, Er-Rahim. Neden Er-Rahman ve Rahim gelmiş? Önce bir Rahman ve Rahim'i teorik olarak bir açıklayalım. Rahman, Er-Rahman ve Er-Rahim'in köken aldığı kelime rahmet. Tercümesi olmayan ancak tefsiri olan bir kelime. Özellikle Rahman kelimesi. Bizim anladığımız hiçbir kelimeye uymuyor. Ne acımaya uyuyor. Ne esirgemeye uyuyor, ne yargılamaya uyuyor. Yani böyle bir sürü kelimeler türetiliyor. Orijinal halinde kullanılması gerekir. Kökü rahmet olmasına rağmen iki şekilde ifade edilmiş Rahman ve Rahim. Bunlar yine Arapça kaideler. Bilenler için bir teknik söyleyeyim. Fa'lan kalıbıyla geliyor. Rahim ise, Rahman öyle geliyor. Rahim ise fa'il vezniyle kalıbıyla geliyor. Bu kalıplar neyi ifade ediyor? O köken aldığı kelimenin fazlasıyla bulunması ilk kalıba giriyor. Yani sonu man'la bitenler. Mesela hayran kelimesi var. Rıdvan var. Şeytan var. Bu kelimeler o fiiliyetin abartılması manasına geliyor. Çokça bulunmasına manasına geliyor. Peki rahim ne er-rahim? Rahmetin ise böyle ıyım diye bittiği zaman da yine çokça ama uzun süreli olması manasına geliyor. Yani birisi çokluğu ifade ediyor. Birisi devamlılığı, uzun süreç olduğunu ifade ediyor. Kökeni bunlar biraz teferruatlı da hani söylemek istedim bunları. Bilinen manasıyla ne? Yani klasik kitapların çoğunda o var. Rahman, rahmetin bütün mahlukatı kapsayacak şekilde herkese tecelli etmesi, Rahim ise, Er-Rahim ise, rahmetin özellikle mümin kullarına ve özellikle de ahirette tecelli etmesi olarak var. Hatta çok klasik bir cümle var. Allah dünyanın Rahmanı, ahiretin Rahimidir diye de akılda kalacak şekilde böyle bir metafor oluşturacak şekilde bir cümle kalıpsallaşmış. Ben biraz farklı bir şeyler söyleyeceğim. Neden bu Er-Rahman ve Rahim besmeleden sonra tekrar dinlenmiş? Fatiha o kadar konsantre ki bir iki kelimenin tekrarlanması abes. Çünkü belagat ilmine göre bir şey ne kadar az kelimeyle ifade edilirse o kadar belidir. Koskoca konsantre surede neden iki kez? Bir, önemine istinaden. İkincisi dedik yani besmele sanki Fatiha'dan değil gibi. Burada. Rahman ve Rahim'in gelmesinde sebebi bu. Peki neden Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in arkasına geliyor? Çünkü alemlerin Rabbi diyor ya burada. Alemlerin Rabbi olması Rahman ve Rahim esmasının bir sonucu. Ya da Rahman ve Rahimlik dolayısıyla alemlerin Rabbi, başka bir ifadeyle alemlerin Rabbi olması Rahman ve Rahim esmalarıyla oluyor demek. Peki neden sadece Rahman'la değil de Rahim? Bunu da Elmalılı Hamdi Yazır Hoca çok güzel açıklamış. Diyor ki Rahman kainatı yaratılırken bütün mahlukatın ilk yaratılış anında Allah'ın Rahman ismiyle yoğruldu. Dolayısıyla mahlukata otomatikman rahmet tecelli etti. Otomatikman da zaten kendisinde o rahmeti var oldu. Yani bulaştı tabiri caizse. Ama o haliyle mahlukat kemal olamazdı. Kemal olabilmesi için bu rahmetin kullarının fiiliyatına da geçmesi gerekiyordu. İşte o da Rahim'le oldu. Biraz açıklayayım. Rahman isimli hiçbir insan ismi duydunuz mu? Yok. Olursa da yanlış. Yanlış. Rahman ismi bir insana, bir mahlukata konamaz. Hiçbir mahlukata Rahman denemez. Denirse de aşırı romantizmden dolayı. Ya bak Ertuğrul dizisinde vardı. O şey Abdurrahman'a çevrildi. İlk Hazlar sonuyor. Doğru. Yani böyle biraz romantizm, Allah'a biraz sert bir isim ya, takva bir isim olarak konulmuş olabilir, yanlış. Hatta şöyle ki Arap edebiyatında hiçbir mahlukat için kullanılmamış bir tek kullanan bir kimse var. O da yalancı peygamber kimdi? Müseylem'di değil mi? Müseylem bir şiir yazmış da şiirin içerisinde bir kişiden bahsederken Rahmanlık yaptı demiş. Arap edebiyatçıları bunu bile eleştirmiş. Bakın manasının yanlışlığıyla değil. Orada Rahman dedi diyor. Er-Rahman demesi gerekirdi diyor. Çünkü Rahman el takısı olmadan kullanılmaz diyor. Yani manasıyla zaten yanlış. Ama Arap edebiyatında kullanımı bile o kadar yanlış ki kullanılmıyor. E şimdi demek ki Allah'ın zatına mahsus bir kavram. Yaratma ile ilgili bir kavram. Ama Rahim ismi kullanılıyor. Hatta bir organın ismi Rahim. Hatta Kur'ansal destek olarak söylüyorum. Tövbe suresinin 128 olması lazım. Son ayetlerinde ne diyor? Peygamber'e efendim için Raufun Rahim diyor. Bismillah. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyküm anittum harisun aleyküm bil müminine Raufun Rahim. Hem Rauf hem Rahim bir insan için kullanabiliyor. Ama Er-Rahim Allah. Ama rahimlik kullanılabiliyor. Yani başka bir ifadeyle Allah sadece isim. Rahman hem isim hem sıfat. Ama isimliği çok önde. Ama Rahim hem isim hem sıfat. Ama sıfatlığı çok önde. Bir şey Allah Allah. Ezan mı okunuyor? Sıfatsa bir iki dakika daha bekleyin. Fiiliyat çok önde. Fiiliyatı Allah-u Teala kullarında tecelli ettirebilmek için Rahim isminin yaratmış ki mahlukat o ismi doğru şekilde kullandığında ahiret için söylüyorum. Bunu birkaç cümle sonra söyleyecektim ama zaman yok. Ahiretteki o cehenneme gidenlerden olmadığı takdirde İleyhi turceun denilen o geri dönüş, Allah'a dönüş halkasına girdiği vakitte Allah'ı tanıyabilsin, kemaliyete gidebilsin diye kullarına veriyor. Eğer sadece Rahman esması tecelli etseydi bu olmayacaktı. Bu da Allah-u Teala'nın mümin kullarına bahşettiği bir nimet. Çok büyük bir nimet. Er-Rahman ismi başlangıcı temsil ediyor. Er-Rahim ise geri dönüşü ve bitişi temsil ediyor. Rahman'la bitemezdi. Çünkü onu hak etmeyecek, o kemaliyete eremeyecek mahlukatın elenmesi için bu böyle murad edildi. İşte galu bela da böyle bir imtihandı. Dünyada, cennetteki o ağaç da böyle bir imtihandı. Dünyadaki de öyle bir imtihan. Bırak ki bunu ispatı şu, gavlu belada esmaya Rablık yapanları elemek için. Yeryüzünde nefsini ilah kabul edenler nasıl Allah'ı tanıma şerefine erecekler? Onlar eleniyor ki gerçekten layık olanlar Rahim esmasının tecellisiyle affa, merhamete uğrayıp geri dönüş cennet ve cennet ikramı ile beraber asıl ikram olarak Allah'ı tanıma ve onda eriyebilme, fena bulma, ileyhi turcuğuna girebilmenin rahmeti olsun diye. Sadakallahu azim ayet kısımlarına vel ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin el fatiha.